Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağa.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Casper'ın Nirvana CE ailesinden Intel'in 4. nesil Core i7 ailesine sahip işlemci ve Nvidia'nın 740M GPU'suna sahip dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. Hemen bir teknik özellik tablosu görüntüleyelim. Windows 8 yüklü 740M'li Core i7 işlemcili bir dizüstüye sahibiz. Zaten bellek miktarı falan artık herhalde kullanıcıların isteği bu yönde, olabildiğince yüksek tutuluyor herhalde.
Evet Mesut, bu bilgisayarda 16 GB diye bir ölçü bellek olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda da 1 TB depolama sürücümüz var. Standart mekanik bir disk olarak depolama sürücüsünü tercih edildiğinde burada söylemek gerekiyor. Intel'in 4702MQ adını verdiği 4 çekirdekli bir Haswell işlemci var. Aynı zamanda bu Haswell işlemcinin içerisinde H4600'de entegre grafik birimimiz var. Ekran 15.6 inç, çözünürlükte 1366x768. Hani donanıma bakıldığı zaman bazı tercihler çok yüksek seviyede tutulmuş. Bazı noktalarda ise hani biraz daha maliyetler düşürülmesi adına daha muhafazakar davranılmış. Örneğin ekran çözünürlüğü gibi.
Evet, dizüstü bilgisayarın genel olarak donanım özelliklerine baktığımızda ve 1 TB'lık 5400 RPM diski göz önüne aldığımızda aslında bu dizüstü bilgisayarın daha çok masaüstüyle yer değiştirmek üzere tasarlandığını görüyoruz. Yani taşınabilirlik ön planda değil, daha çok evinde bilgisayar olmayan yeni bir bilgisayar alacak şahıslara video işleme oyunu oynama konusunda ihtiyaçlarını giderebilecek bir donanım bileşeni listesi elde edilmeye çalışılmış.
Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye pazarında en çok satan dizüstü bilgisayarlar 15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan modeller. Ve bu bilgisayarlara baktığımız zaman üniversite öğrencilerinden ev kullanıcılarına, iş dünyasındaki çalışanlardan, işte sadece günde belki 1 saatinde bilgisayar açan kullanıcılara kadar genel kitlenin 15.6 inçlik bilgisayar aldığını görüyoruz. Casper'ın bu modeli de aslında her ihtiyacı karşılayabilecek konfigürasyonla olmuş ve bu hedeflenmiş aslında. Yani oyun oynamak isteyen için de bir özelliği var. Ekran kartı bu noktada biraz daha yüksek tutulmuş. Genel olarak bakıldığı zaman filmlerini arşivlemek isteyenler için de bir özelliği var. 1 TB disk kullanılmış. Video düzenlemeden bahsettin az önce. Intel'in en yüksek performanslı Haswell tabanlı işlemcilerinden bir tanesi var. Hani bu noktada bakıldığı zaman Intel tabanlı bu bilgisayarda Casper hani herkesin ihtiyacını bir yerden yakalayabilecek bir konfigürasyon oluşturmaya çalışmış.
Evet, cihazın tasarım ve malzeme kalitesini incelemeye başlayacak olursak eğer, cihazın tamamında piyano siyah demeyeyim aslında, piyano
Parlak,
siyah gibi
parlak plastik.
parlak ama gri renkte bir plastik malzeme kullanılmış. Arka tarafına baktığımızda gradyent bir yapının olduğunu görüyoruz. Çünkü grinin açılarak ton değiştirdiği bir yapı mevcut. Ortaya Casper logosu yerleştirilmiş. Aslında bu tip parlak yapılar görünüşü kuvvetlendiriyor yerde ama ne yazık ki çizilmeye karşı da çok hassas yapıyor dizüstü bilgisayarımızı. Çünkü ekran çerçevesinin etrafına baktığımızda ufak tefek çizilmelerin bu incelemede başladığını görüyoruz. Bu yüzden alan kullanıcılar burada birazcık daha dikkatli olmak zorundalar. Bu ne yazık ki aslında parlak bütün yüzeylerde olan bir şey.
Hani parlaklığı geçim zaten bütün dizüstü bilgisayarlar eninde sonunda çiziliyor. Bunun önüne maalesef geçemiyoruz ama yüzeyin parlak olması dediğin gibi çizilmeye aslında sıkıntı şu, çizilmenin daha net bir şekilde görünmesini sağlıyor.
Çizilme de
Yani
görünüyor.
daha koyu renkli olması biraz çizilmeyi o noktada kamufle edebiliyor ancak burada kullanılan rengin böyle bir olumsuz durumu söz konusu. Tasarımın anlamında aslında bakıldığı zaman hani 15.6 inç büyüklüğündeki pek çok dizüstü bilgisayarla benzer kalınlık ve ağırlık seviyesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hani dünyanın en hafif 15.6 inç bilgisayarı değil. En ağır bilgisayarı değil bu açıdan bakıldığı zaman ki böyle bir bilgisayar alan kullanıcı zaten genelde bu bilgisayar çantasında kullandığı için sırt çantasında ya da el
Evet, doğru.
çantasında genelde taşınabilirlik çok birinci de öncelik olmuyor. Tabii burada hani özellikle dokunmatik butonlara değinmek istiyorum. Cihazın klavyesinin üstünde pek çok dokunmatik buton var. Bunlar aslında fonksiyon butonları. Bu butonları kullanarak isterseniz medya player'ı açabiliyorsunuz, isterseniz Internet Explorer'ı başlatabiliyorsunuz. Hani hızlı erişim anlamında güzel düşünülmüş detaylar bunlar.
Aynı zamanda numarik pedlerin ayrı olduğu bir tam büyüklükte klavyeye sahibiz ki hızlı yazı yazmak isteyenler için de yine bir avantaj. Özellikle sayılarla çok fazla haşır neşir olanlar çok fazla önemsiyorlar.
Az önce her ihtiyacı karşılayabilecek bir özelliği var demiştik ya, muhasebecileri de yakalayabilecek bir özelliği var numerik tuş takımıyla. Klavyesine baktığımız zaman hani tuşlar büyük ve aralıklar geniş tutulmuş. Yani yazma konusunda herhangi bir sıkıntısı yok ve geri besleme anlamında da hani Casper'ın belki de şu ana kadar kullandığı en iyi klavye altyapısına sahip olduğunu söylemek
Evet, yani
gerekiyor.
bizim elimizdeki ultrabooklara göre klavye konusunda biraz daha ileri gidildiğini görüyoruz. Çok daha rahat, yazma hissiyatı daha kuvvetlendirilmiş bir klavyeyle karşı
Tabii bu
karşıyayız.
noktada hani klavyenin arka aydınlatması olsaydı belki daha iyi olabilirdi. Özellikle gece çalışanlar için artık klavye aydınlatması hani aranan özellik olmaya başladı yavaş
Tabii
yavaş.
videonun sonunda aslında bunların hepsinden hani neden böyle yapılmış, neden yapılmamış gibi
Doğru.
değerlendirme şansımız olacak. Klavyenin aşağısına indiğimizde burada bir touchpad kısmı görüyoruz ki touchpad kasayla neredeyse bir yapıda. Orada touchpad olup olmadığını etrafında çok ufak içeri doğru bir göçüntü yapılmış, bir çerçeve oluşturulmuş, oradan anlayabiliyorsunuz. Fakat şunu söylemek lazım. Touchpad böylesi büyük bir yapı için bence olabildiğince küçük tutulmuş. Burada bir hata yapılmış. Keşke birazcık daha geniş, daha büyük bir touchpad'e sahip olsaydık ve alanın belirli olması, daha belirgin bir alana sahip olması touchpad'in kullanımı daha kolaylaştırıyor diye düşünüyorum ben.
Bu konuda seninle hemfikir Müst. Özellikle üst kısımlara doğru gidildiği zaman touchpad çizgisinin tamamıyla yok olduğunu görmekteyiz. Yani bazen böyle touchpad'in sınırlarının dışına çıktığınız olabiliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman hani touchpad, özellikle touchpad kısmı optimize edilebilirmiş ama hani dizüstü bilgisayar üreticilerine bakıyorum. Genelde bakıldığı zaman çoğunda bir touchpad sıkıntısı var aslında. Yani touchpad'i yapabilen birkaç firma var. Geri kalanlar hani touchpad'i daha çok ikinci plana itmiş gibi görünüyor.
Neden?
Ama
söyle ki çok önemli bir konu aslında.
Çünkü özellikle şimdi Windows 8 ile beraber artık modern arayüze geçtik. Eğer dokunmatik paneliniz yoksa, ekran dokunmatik değilse, touchpad daha fazla önem kazanmaya başladı. Bu noktada touchpad belki biraz daha iyi dizayn edilebilirmiş.
Durum bildirim ledleri kullanıcıya bakacak şekilde sol köşeye yerleştirilmişken, bilgisayarda optik sürücünün olduğunu zaten söylemiştik. Teknik özellik tablosunda yazıyor. Giriş çıkış portlarına baktığımızda ben optik sürücü USB 3.0 portlarını görüyoruz. Yine Ethernet girişimiz, VGA çıkışımız, HDMI çıkışımız, USB portlarımız yine konumlandırılmış durumda. Giriş çıkış portu konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Kart okuyucu da konumlandırılmış cihaz üzerine. Aslında burada biraz da kasayı çevirip altından konuşmak lazım. Çünkü burada önemli bir konu var. Cihazda 1 TB 5400 RPM sabit disk olduğunu söylemiştik. Eğer bu sabit diski değiştirmek isterseniz kapak üzerinde herhangi bir garanti etiketi yer almıyor. SSD'yi çok rahat bir şekilde bu dizüstüye takabiliyorsunuz. Ama olur da bellek miktarı az gelirse diyeceğim ki
16 GB
zaten o da az gelmeyecek. O yüzden bellek slotları, işlemci slotlarının bulunduğu kısımda bir garanti etiketi var. Zaten aslında belleklerin miktarı düşünüldüğünde pek de bu slotlara erişmeniz gerekmeyecek diye düşünebiliriz. Asıl erişilecek kısım belki SSD ile sabit disk değiştirilmek istenebilir. Zaten bu tarafta da kullanıcı özgür bırakılır.
Ben de senin aynı fikirdeyim Mesut. Toshiba üretimi bir disk var üzerinde 5400 devir dakika hızında çalışan. Ve bu diskin zaten performansında, genel performans çerçevesinde bahsedeceğiz ama genelde ortalama bir okuma yazma performansına sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bilgisayarı alıp daha sonrasında performans yatırımı yapacak kişinin yapacağı şey muhtemelen SSD takmaktır. Yani SSD neredeyse ölüyü dirilten bir etkiye göre dizüstü bilgisayarlar açısından. O tarafta da garanti etiketinin olmaması cihazın genişletilebilirlik anlamında önemli bir avantajı olarak gösterilebilir.
Şimdi ilk tablomuzda direkt olarak performans değerlerini de geçelim. Centic testlerle başlıyoruz. Burada kendi dizüstü bilgisayarınız ya da masaüstü bilgisayarınızla rahat bir şekilde performansı karşılaştırabilirsiniz ki zaten 4. nesil Intel Core 7 burada farkını koymuş durumda. Hem 3D Mark'ta olsun, burada ekran kartının etkisi çok büyük ama hem de PC Mark'ta olsun oldukça yüksek değerleri imza atıyoruz.
Evet, burada herhangi bir darboğaz yaşamıyoruz. Şimdi ekran kartı GT 740 Mobile, hani en güçlü mobil işlemcilerden bir tanesi de grafik işlemcilerinden bir tanesi ama günlük olarak pek çok kişinin o ihtiyacını karşılayabilecek bir grafik performansı sunuyor.
Kabul edilebilir giriş seviyesi diyebileceğimiz bir
cihaz. Hani free to play dediğimiz oyunlardan tut da hani daha kallavi diyebileceğimiz first person shooter tarzındaki oyunlara kadar pek çoğunu kabul edilebilir ayarlar ve kalite seviyesini açabiliyor. Kaldı ki hani ekran 1366x768 olduğu
için. Evet doğru. HD oynayacağız zaten.
HD zaten oynanacak bu noktada. İşlemci ve ekran kartını düşündüğümüz zaman zaten herhangi bir darboğaz yok. Dolayısıyla 3D Mark gibi uygulamalarda hani işlemci ve grafik biriminden olabilecek en yüksek performansı bu noktada elde edebiliyoruz.
Oyun tablolarına geçtiğimizde ise oyunlara HD çözünürlükte oynadık ve birçok oyunun yüksek grafik seviyelerinde kabul edilebilir kare saniye oranlarıyla çalıştığını görüyoruz. Zaten 740M için kabul edilebilir giriş seviyesi GPU diyoruz.
Aslında yani oyun oynamak isteyenler için dizüstü bilgisayarda belki yani o alt standartta oluşturan grafik birimi onun altında düşmemek
yani
gerekiyor.
Minimum
belki
bu olması lazım çünkü bunun altında gerçekten dizüstü bilgisayarda oyun tam bir eziyet haline alıyor. Dengeli bir makine olmuş. En azından oyunları da oynamak isteyenler yarı yolda kalmıyorlar.
Tabii burada şundan altını çizmek gerekiyor. Bu bir oyun dizüstü bilgisayarı değil. Yani oyun için özelleştirilmiş bilgisayar değil ama oyun oynatabiliyor mu? Pek çok oyun oynatabiliyor.
Şimdi videonun sonuna geldiğimizde performansını gördük. Açıkçası donanımsal özelliklerini gördük. Cihazın fiyat performans oranının çok çok yüksek seviyede olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Zaten biz listeleri de araştırdık bu fiyat seviyesinde neler var diye. Özellikle 4. nesil Intel Core 7 işlemci taşıyan dizüstü bilgisayar bulmak zaten şu sıra çok zor. Bu Casper için bir artı. En azından bu işlemcileri kullanan dizüstü bilgisayarlara sahipler. Şimdi Türk markalarında bir ikilem var ne yazık ki. Türk markaları fiyat oynamak zorunda kalıyorlar. Çünkü kullanıcılar eğer fiyatları düşük değilse Türk üreticileri çok fazla tercih etmiyor. Fakat fiyatı iki şekilde oynayabilirsiniz. Ya zararına satarsınız, bir pazar payı elde edersiniz. Ya da bazı şeylerden kısa, bazı şeyleri yüksek tutarsınız, fiyatı dengelersiniz. Tabii ki Türk markaları zarar etme kapasitesine sahip değiller. Yani zararına bir mal satacak, daha sonrasında gelir elde edebilecek bir durum yok bilgisayar piyasasında. Bu yüzden de dengelemeye gidiyorlar. Cihazın malzeme kalitesine baktığımızda ortalama düzeyde olduğunu görüyoruz. Aslında bu donanımsal özelliklere daha iyi bir malzeme kalitesi yakışırdı diye düşünüyorum aslında. Daha iyi bir plastik, daha sert, daha kallavi bir tasarım belki bu donanımı daha öne çıkartırdı. Ekran çözünürlüğüne baktığımızda keza bu cihazda Full HD'yi görmek istiyor kullanıcılar. Ama Casper 1366x768 pikseli tercih etmiş. Bu giriş seviyesi artık dizüstü bilgisayarlarda gördüğümüz bir çözünürlük ne yazık ki. Şimdi bir diğer üzücü tarafı da ne yazık ki seçenekleriniz arasında Full HD hiç yok. Yani bu kategoriye girdiğinizde bu donanımsal özellikleri Casper'dan Full HD'yi ekranla beraber alamıyorsunuz. Ama işin bir de diğer tarafı var dediğimiz gibi fiyat tarafı. Bu fiyata da böyle donanımı almak çok zor. Neredeyse bu donanımsal özellikleri bir masaüstü bilgisayarda bir araya getirmeye kalksanız ödeyeceğiniz fiyata bir dizüstü bilgisayar sahibi oluyorsunuz.
Evet, özellikle ben de video öncesinde çok araştırdım hani rakip gösterebileceğimiz ürün var mı yok mu diye. Şimdi Casper'ın CHY serisi bu dizüstü bilgisayarının benzer fiyat aralığında yer alan modeller var başka firmalara da ait. 3 aşağı 5 yukarı hepsi de hani 10 lira 20 lira belki 100, maksimum 100 lira bandında birbirlerinden ayrılıyorlar ve çoğunda 3. nesil 4 çekirdekli Intel işlemciler var ve bazılarında Nvidia yerine AMD tabanlı ekran kartı olduğunu görüyoruz ki genellikle de 7670 Mobile'in tercih edildiğini görmekteyiz. Burada GT 740M daha iyi bir iş çıkartıyor. İşlemci tarafında zaten daha yüksek performanslı bir çözüm. 4. nesil Intel işlemci var çünkü üzerinde. Ve onların da çoğunda mekanik tabanlı disk olduğunu görmekteyiz. Yani konfigürasyon anlamında bu aletin hakikaten herhangi bir sıkıntısı yok. Ve bazı kullanıcılar artık şunun da farkına varmaya başladı. Hani tasarım, malzeme kalitesi vesaire bunlar çok önemli unsurlar ama hani biraz daha ucuza donanımı daha yüksek bir cihaz alırsa eğer aslında daha hızlı oyun oynayacağım diye biraz ondan feragat edebiliyorlar. Bunu da aslında vurgulamak gerekiyor.
Tabii son dönemde bazı popüler markaların mesela Full HD çözünürlükte Core i5 tabanlı işlemcilerle donatılmış bilgisayarları yine benzer fiyatlarla sattığını görüyoruz ki. Hani şunu söyleyelim, devir Full HD devri, tamam ekranı Full HD olması iyi ama Full HD ekranda Full HD film işlemek istediğinizde, çektiğiniz cep telefonunu çektiğiniz videoyu bir başka formata dönüştürmek istediğinizde o bilgisayarda yarı yolda kalıyorsanız bunun da çok büyük bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden donanım dendiğinde gerçekten donanım bence dizüstü bilgisayarlar minimum quad core işlemciyle desteklenmesi lazım.
Ben de aynı fikirdeyim Mesut. Sadece aslında şu vurguyu yapmak gerekiyor. Hani az önce sen yerli bilgisayar üreticisine değinmiştin. Şimdi dünya çapı üreticilere baktığımız zaman adam gidip Intel'le anlaşma yapıyor. 1 milyon tane işlemci alıyor. AMD ya da Nvidia ile anlaşma yapıyor. 1 milyon tane GPU alıyor. Çünkü dünyanın her ülkesinde her pazarda varlar. Dolayısıyla ticaretin en basit prensiplerinden bir tanesi de çok alırsan maliyet düşer. Yerli oyunculara bakıldığı zaman hani bu noktada biraz geride kalıyorlar ister istemez. Ama tabii Casper'dan şunu isterdik. Tamam bu bilgisayar standart olarak 1366-768 gelsin. Fakat Full HD isteyene de hani bir opsiyon olsun, bir alternatif sunulsun ki çünkü konfigürasyon bazında Full HD ekranı besleyebilecek donanıma sahip. Umarız ilerideki modellerde ya da versiyon güncellemelerinde Full HD güncellemesini ya da alternatif seçeneğini de alır. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Cihazda Windows 8 var. Ve 8.1 güncellemesi eli kulağında çıktığı zaman da kullanıcılar zaten ücretsiz olarak bunu edinebilecekler.
Evet, dizüstü bilgisayarlarda bir diğer önemli konu olan pil performansı ve ısınmayı videonun sonuna sakladık. Çünkü kullanıcılar bunlara da çok fazla ilgileniyorlar ve duymak istiyorlar. Pil performansına baktığımızda yük altında 2 saat arasında bir performans sunduğunu görüyoruz. Bu zaten böylesi bir donanımlı cihaz için bizim beklediğimiz bir seviyede. Ama günlük kullanıma baktığımızda webde gezmek istediğinizde 4 saatlik bir pil süresi sunuyor ki bu ideal bir süre. En azından internette gezeceğim, fişe takılı olmasın, özgür gezeyim dediğinizde de cihaz sizi yarı yolda bırakmıyor. Zaten genel olarak tasarımı ve ağırlığı düşünüldüğünde hani bir ultrabook değil bu. Yani bütün gün yanınıza taşımak isteyeceğiniz bir bilgisayar olacağını pek düşünmüyorum. Bu pil süreleri bana oldukça yeterli geldi. Isınma ve ses konusuna baktığımızda ise eğer bilgisayarı webde gezmek için kullanıyorsanız kabul edilebilir seviyede bir fan sesi duyuyorsunuz. Bazen tabii ki fan kendini kapatabiliyor yükün durumuna göre. Özellikle flash'ta Full HD videolar izlemeye başladığınızda fanın duyulabilir sese dönmeye başladığını görebiliyorsunuz. Ama ısınma konusunda rahatsız edici seviyelere ulaşmıyor. En azından bilekleriniz yanmıyorlar cihazın üstünde siz işlem yaparken. Bu da avantajlarından bir tanesi olmuş. Çünkü donanımsal anlamda gerçekten çok güçlü bir cihaz. Tabii ki yük altında oyun oynamaya başladığınızda ise fan %100 dönüyor. Zaten fanın %100 dönmesi bizim tavsiye ettiğimiz konulardan bir tanesi oyunlarda. Çünkü tüm donanımlar gerçekten çok fazla ısınmaya başlıyorlar.
Evet, ısınma konusu zaten genel olarak touchpad'in etrafında karşımıza çıkıyor. Bilekleri koyduğumuz yerde. Çünkü bilgisayarın en çok ısınan parçaları, donanımları, işlemci, grafik birimi gibi üniteler o kısma konumlandırılmış durumda. Bu noktada tabii işlemcinin 22 nanometre olması, ekran kartı tarafında tabii güncel bir tercihin olması gibi unsurları bir araya getirdiğimiz zaman cihaz ister istemez önceki jenerasyonlara nazaran daha ısınan bir kimliğe sahip olacak. Kaldı ki mekanik diski SSD ile güncellerseniz hem pil ömrünü az da olsa arttırmış olacaksınız hem de ısı konusunu biraz daha aşağı çekmiş olacaksınız ki bu sayede daha uzun çalışan ve daha serin çalışan bir bilgisayar olma ihtimali de var. Önü açık yapacağınız güncellemeler çerçevesinde.
Evet, genel olarak Casper'ın 4. nesil Intel Core 7 kullanan dizüstü bilgisayarı fiyat performans oranıyla beğenimizi kazandı. Tavsiye olaraksa umarız ki firma gelecek modellerinde Full HD ekran seçeneğini de sunar. Böylece evinde video işlemek isteyen, program yazmak isteyen veya grafik programlarıyla çok fazla haşır neşir olan kullanıcılar daha memnun bir şekilde bu bilgisayardan yararlanabilirler. Çünkü şu anki potansiyelini tam olarak ortaya çıkartabilmeniz için evde bence Full HD monitör ikinci bir ekran olarak bu cihaza bağlamanız lazım ki bu içindeki potansiyelden tam olarak yararlanın. Gerçekten çok güçlü donanımsal özelliklerle donatılmış durumda. Fiyatında zaten internette araştırma yaparak şu an ekranda kodu yazıyor. Bu kod numaralarını bence düzeltmeleri
aslında
lazım.
Aslında evet, isimlendirme konusunda maalesef Türk firmaların yine bir sıkıntısı var. CHY-5789 evet diye bir kodlama yerine Casper Alpha 1, Casper Maximum Power 2 gibi böyle daha insanların ilgisini çekebilecek
ve
isimler.
Ve yıllarca aynı kalacak isimlerle devam etseler daha güzel olacak. Bu kod numarasını aratarak da aslında internette tam olarak neymiş, fiyat hangi seviyedeymiş, rakipleri kimlermiş görebilirsiniz. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.